Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Çok iyi hissediyoruz kendimizi. Değil mi?
Evet.
Elimizdeki bir projenin sonuna doğru gelmeye başladık.
Evet. Bir de elimin altında gece var şu an.
Gece var değil mi?
O da odadan, sıcaklık veriyor.
Odadan köpeğimizi de çıkaramadık. Bizim yanımızda. Zeynep, bugün anneye, babaya duyulan öfkeyi konuşacağız. Ebeveynine duyulan öfke. Geçmiyor da, yaşımız kaç olursa olsun dinmiyor da, yatışmıyor da. Burada bugün acaba bunu birazcık yatıştırabilmenin, yönetebilmenin bir yolunu bulabilir miyiz diye çalışacağız. Anne babaya duyulan öfke insanın hayatı nasıl etkiler?
Evet. En çok tetiklendiğimiz, zorlandığımız ilişkiler anne babayla olan ilişkilerimiz oluyor. Bir de yorumlarda da bu çok geliyor. Hani büyüdükçe, kendimiz ebeveyn oldukça, bir çocuğun neye ihtiyacı olduğunu gördüğümüzde ve bizim için nelerin yapılıp yapılmadığını daha fark etmeye başlıyoruz. Aslında böylesi de mümkünmüş diyoruz. Bu da o zaman çocuklukta biraz yoksun kaldığımız şeyleri görmemize, onun kaynağı da kim? Ebeveyne biraz öfke duymamıza neden oluyor. Birincisi bu oluyor bence, yoksunlukları fark etmek oluyor. Diğeri de çok bizim için duygusal düğmeler, duygusal olarak iç dünyamızdaki zorlanmaları tetikleyen birincil kişiler, ilk yakın çevremizdeki, ilk halkadaki kişiler. Bu eşimiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir, anne babamız da olabilir. İki sebeple ebeveyn öfkemizden payını alıyor. Evet.
Bunun da hiç sınıfsal bir farkı da yok yani. Zengin, yoksul, düşük eğitimli, iyi eğitimli. Lüksemburg prensinin 22 yaşında oğlu ölmüş. Kalıcı bir hastalığı varmış. O hastalıkla ilgili vakıf falan da kurmuşlar. Ama çocukcağızın ömrü vefa etmemiş. Son zamanlarında babasına şey diye sormuş seni. Baba, benimle gurur duyuyor musun diye. Bizimle gurur duymasını beklediğimiz birinin, bizim için bu kadar önemli olan birinin de bizim için yaptığı yapmadığı şey de doğal olarak bizi çok öfkelendiriyor. Benzer bir hikayeyi Cem Karaca'dan da dinlemiştim ben. Cem Karaca'nın işte 70'li yıllarda çok meşhur olmaya başladığı zamanlar salonlar doluyor, statlar doluyor. Herkes Cem, Cem, Cem diye bağırıyor. Ama Cem Karaca diyor ki gözüm hep babamı arıyordu. O orada mı diye. İlk zamanlar gelmedi diyor. Sonra gelmeye başladı ama hiç oralı olmadı diyor. Sonra bir baktım şöyle yüzündeki memnuniyet ifadesini görmeye başladığımda çok hoşuma gitti diyor. Sonra kuliste şey demiş, bak demiş çok terliyorsun, hasta olursun.
Çok tatlı.
Kendine dikkat et. Bu kadar hassasiyetimizin geçmediği bir ilişkide, yaşımız büyüse de hassasiyetin devam ettiği bir ilişkide öfkeyi yaşamak da çok daha kolay oluyor herhalde değil
Çünkü
mi?
Çünkü işte verdiğin örneklerde de şeyin de Ahmet Kaya'nın da bir konser kaydı vardı. Annesi var, annesini sahneye çağırıyor. Onun yanında bir çocuğa dönmüş. Yani, ona sarmaş dolaş, onun yüzüne bakıyor. Oradaki onay, gurur, sevgi annenin yüzünde zaten o var. Böyle görülmeyi beklediğimiz bir ilişkide hala olmadığını gördüğümüzde. Yani hala anlaşılmadığımızı, hala işte onaylanmadığımızı, hala takdir görmediğimizi gördüğümüzde karşılanmayan bu ihtiyaçlarımız tabii bizi aslında kırıyor. Bir kırgın çocuk haline sokuyor. Sonra da öfke, kızgın bir tepki vermemize neden oluyor. Dün önüme düşen reyslerden yabancı bir stand-upçı kadın, işte anneyle oğul arasındaki ilişki başkadır, kız da bir başkadır diye hani. Oğlu için merak etme, ben her şeyi senin için yaparım. Merak etme sen, yeter ki iyi ol, ben her şeyi hallederim ve her şeyi onaylayan bir şey. Ama kızıyla ilk karşılaşmada hani bu elbise seni şişman gösteriyor diyen bir anne. Şimdi bu elbise seni şişman göstermiş bir kız çocuğu, bir arkadaşımız söylese ha öyle mi dersin? Ama bunu bir anneden duyan bir kız çocuğu, çünkü çocuk oluyoruz o anda, tetikleniyor tabii. Çünkü hep beğenmeyen, hep onaylamayan, hep görmeyen bir anneye de babanın bu cümlesi bizim için tetikleyici oluyor. O yüzden geçmiş kökenleri olan bir ilişkide öfkeden çok muaf olamıyoruz yani.
Bir de çocuk kaç yaşına gelirse gelsin anne babasının bir gün makul davranacağı, aklı başında tepkiler de vereceği, adil olacağı beklentisi hiç kaybolmuyor. Ama o gün gelmiyor.
Gelmiyor.
O gün gelmiyor.
Evet.
Ve biz de bunu kabul etmeye başlıyoruz. Ama bu ilk zamanlarda kabulden ziyade çaresizlik oluyor. Bu çaresizlik de bir boyun eğmişlikle yaşamaya gayret ediyoruz. Ama bir de umudumuz hep var. Bir izliyoruz yani. Acaba bir takdir gelir mi? Acaba bir gün o beklediğim olgun yetişkini görebilir miyim diye. Ama pek çok anne baba çocuk ilişkisinde o gün gelmiyor. Biz de büyüyoruz herhalde.
Evet. Yani sorar mı? İyiyim diye sorar mı? Hani değil mi? İlgilenir mi? Nasıl olduğumla? Sanki orada da tabii çocuksu bir yanılgı oluyor. Hani şimdiye gelmeyen kadar gelmeyen sorunun gelmesi zor. Demek ki akla düşmüyor öyle bir şey. Ama tabii ki o ebeveynin kötü olduğu, ilgilenmediği ya da çocuğa çok uzak olduğu anlamına gelmeyebilir her zaman. Yani bazı ilişkilerde ihmal ve istismar vardır. Bu kötüdür. Bunu ayırarak. Bazılarında da gerçekten annenin, babanın hayatla kurduğu ilişki zaten kendiyle kurduğu ilişki de öyledir. Dolayısıyla çocuğuyla kurduğu ilişki de öyledir. Bazı ilişkileri niyet kurtarabilir yani. Niyet ve ebeveynin başkalarıyla kurduğu ilişkilere bakmak.
Ama çocuk için tabii ki haksızlık, bir adaletsiz durum var, doğru olmayan bir şey var. Ama çocuğa deniyor ki hem mağdursun ama hem de bak diğerinin niyetini oku. Aslında niyeti
tabii,
kötü
tabii.
Değil.
Yetişkinken, yani 40 yaşımızda.
Herhalde evet. Zeynep, bu söylediğinden şuraya da varabiliriz. Bence bugünkü bölümün ana fikri de bu olur. Anneye babaya öfke duyulabilir ki bu çok anlaşılır da. Haklı da bir öfke de olabilir. Mesele öfkeyi bastırmak ya da öfkelenmemek değil de bu öfkeyi bir yetişkin gibi yaşamayı öğrenmek. Çünkü anne baba beklentiyi karşılamaz, manipülatif davranır, adil davranmaz, bizi ihmal edebilir, o beklediğimiz sevgiyi, kabulü bize göstermeyebilir, kendi odaklı olabilir, bencil olabilir ve bu bizi öfkelendirir. Bundan da daha doğal bir şey yoktur. Ama karar vermemiz gereken şey, bu öfkeyi bir ergen gibi mi yaşayacağız? Tepkisel, keskin, köşeli, küskün, gücenik. Yoksa aklı başında bir yetişkinin öfkesi gibi mi yaşayacağız? Herhalde süreci daha kolaylaştıracak, bizim hayatımızı daha konforlu hale getirip rahatlatacak olan şey bu.
Evet. Onda da aslında sadece öfkenin olmadığını, altındaki kırılganlığı görmekte bu yönetimi sağlayabilir. Hani buna öfkeleniyorum çünkü aslında kırılıyorum. Yani kırıldığım bir ilişki olmasa, orada bir kırılganlık olmasa benim zaten hissettiğim öfke yönetebileceğim bir öfke olur. Aman derim ya, öyle derim, geçer giderim ama onlar altında kırgın bir kalp olduğu için o bir türlü iyileşmiyor, bitmek bilmeyen bir öfkeye dönmüş oluyor. Hem kırılganlığımızı fark edeceğiz hem de evet kızgınlığımızı, öfkemizi dediğin gibi yetişkin gibi nasıl yaşarız yani, nasıl kontrol ederiz? Şu anda bir çocuk mu tepki veriyor yoksa bir yetişkin mi tepki veriyor sorusunu hep tutup aklımızda kendimizi o dengede tutacağız. Evet.
Beni annem çok öfkelendirirdi geçmişte. Hala da öfkelenirim yani. Annemin böyle küçük oyunları vardır. Mesela pencerenin yanında durur, der ki buradan bir soğuk geldi, üşüdüm. Ya öyle mi? Kombiyi mi açalım, perdeyi mi kapatalım, ne olur bir şey yapalım.
Hizaya geçelim.
Bir şey yani, hani bu sadece kolum üşüdü pencerenin kenarındayken. İkinci adım şey olur. Allah Allah ya, siz de fark ediyor musunuz? Bu pencerelerden rüzgar gelmeye başladı, eskidi herhalde. Ha öyle mi? Yo fark etmedik falan diyor. Sen hala uyanmamış durumdasın yani. Ya da daha iyi niyetlisin. Ha öyle mi anne, değiştirelim. Yok canım, ne gereği var şimdi, ne gerek var böyle bir masrafa. İkinci dozu da zerk ediyor böyle.
Minik. Bak hala neye bağlayacağını ayamadım, üstüne ceket ilgimi istiyor diye ha, pencere değişimi.
30 senedir içinde bulunduğum içinde,
evet.
Ama merak etme, benimki de 40 sene aldı yani uyanmam. Dördüncü doz, acaba bunu yaptırsak mı, komşular da değiştirmişler. Geçen sen de dedin, bir de sen dediğine bağlıyor yani, hani kendi öyle bir şey dememiş. Geçen sen de söyledin, ben de komşulara sordum. Ama hepsini değiştirmeyelim. Ne gerek var o kadar masrafa? Şunun o arızalı kısmını değiştirsek yeter.
Bir de orada arada şey var. Diğer çocuklara Serdar dedi ki.
Kesin. Ya da abinle konuştum. O da dedi ki dedi tabii ki, anne yapalım dedi.
Ama herkes bir lafa.
Üç kardeş birleşelim yaparız dedi. Hani dedi. Senin haberin yok. Öyle mi demiş? Tamam birleşiriz yaparız yani. Son dozda sen ısrar ediyorsun. Hadi anne yapalım hadi. Yok gerek yok şimdi o kadar iş, o kadar
masraf. Ya kış gelmeden yapalım şu baharda bitsin
sen
şu iş.
Sen sanki böyle bunu gündeme getirmiş gibi ısrar ediyorsun. Ama o hani komedide punchline dedikleri şey var ya işte senin söylediğin ve seyircinin patladığı o beklediğin tepkiyi aldığına işte ustaya gidiyorsun pencere işiyle uğraşan ustaya diyor ki Gülsüm teyze hoş geldin. Bunlar daha önce tanışmışlar. Adam Gülsüm teyzeyle tanışmış. Fiyat pazarlığı yapılmış. Annem zaten bunun altyapısını hazırlamış yani. Sonra...
Her şey öyle başladı.
Evet. Buradan bir soğuk mu geldi yani? İşte orada çok öfkeleniyordum. Ya ne gerek var bu kadar senaryoya? De ki bu pencerelerin değişmesini istiyorum yani. Bunları değiştirelim. Zaten biz de kardeşler olarak buna hiç itiraz edecek insanlar da değiliz yani. Ama annem alışmış yani böyle kurguluyor. Annem de bir senarist olurmuş abi. Değil mi?
Ama tek dizi çıkar.
Nasıl?
Senaryo hep aynı. Aynı örüntü. İkinci kez izletemezsin.
Anneme iyi bir şey demeye yayında da dilini el vermiyorum. Bir yüceltsene kadını ya. Kurgu de, derinlik de, katman de.
Annem çok becerikli bir kadın ya. Bu da beceri sayılır yani.
Ama çok gereksiz zorlama. Şimdi geldiğim noktada annem beni hala öfkelendiriyor. Ya bunları anlatırken kendi anne babasının öfkesini de dinle. Babam da mesela çok zaman geçirme fırsatımız olmadı. Ben daha çocukken kaybettim babamı. 22 yaşındaydım. Ergendim. Ama babam da hayatta olsaydı ona da çok öfkelenebilirdim. Çünkü babam da dürtüsel, tepkisel bir çocuktu. Çok severdim. Ama yetişkinlik sorumluluğunu almaktan hep kaçınan bir adamdı. Kendi hayatını yaşardı, kendi öncelikleri vardı. Ama bir taraftan da çok fedakar ve sevgi doluydu. Çok kafa karıştırıcıydı. Ama kesin olan bir şey vardı ki hem kendi hayatında hem diğerlerinin hayatında bir yetişkin gibi davranmıyordu. Bunlar beni çok öfkelendirirdi muhtemelen babam büyüdüğünde.
Ama anladığımız noktalarda biraz buralar oluyor.
İşte oraya bağlayacağım. Evet. Yani ama onların da şimdi bakıyorum da annem muhtemelen dikkat eksikliği olan dağınık bir kız çocuğu. Babam görülmemiş, fark edilmemiş, artistik yetenekleri olan, dürtüsel, tepkisel ama polis olarak hayatını sürdürmek zorunda kalmış bir kadersiz çocuk. Şimdi bunları gördüğün zaman o affetmek değil ama anlamak biraz işi kolaylaştırıyor. Yani hani yavrucak ne görmüş ki hayatta? Ona nasıl davranılmış ki bize olgun ve bilge bir taraftan davranmasını bekliyoruz? Anne baba olmak doğrudan bir insanı bilge ve olgun yapmaz ki.
Yapmıyor tabii. Yani anne babalık gerçekten annem için de, Gülsüm anne için de hayatla öyle kurduğu enerjik ve manipülatif şeyi, ilişkiyi. Çünkü beceriklilik yani her şeyi yapıyor onu bu. Hayatı böyle kurgular ve becerme üzerine.
Yoksulluk ve yoksunluk içinde bir şey becerme çabası.
Çabasından yani. Çünkü öyle büyüdüğü için yoksunlukla zor, çok zor koşullarda büyüyüp çok erken yaşta evlenip anne olmuş. Yani hani bizim 16-17 yaşında bir anne olmuş bir kız çocuğu başka hayatla bağı böyle kurmuş. Bir tarafıyla da böyle kurduğu için de aslında 4 tane evlat büyütmüş. Her bir evlat gerçekten hepiniz birbirinizden ayrı kıymetli iyi insanlarsınız. Bunu görmek, anlamak yani böyle bir bağ kurmuş hayatla ve benimle de böyle bir bağ kuruyor. Ama bu bizim ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı ve bunu görmezden gelme, hafife alma anlamına gelmiyor. Ama bizim bu ferahlığa, rahatlığa ihtiyacımız var. Benim de anneme öfkelenecek çok vaktim olmadı. Hani ben o vefat ettiğinde zaten 28 yaşındaydım. Belki daha sonra olacaktı. Ben anne olduğumda, işte aile kurduğumda, yaşam zorlukları farklılaştığında. Ama babamla ilişkimi öyle çözdüm yani. Anlayarak. Büyüme koşullarını anlayarak. Hani 15 yaşında babasız kalmasını, babalığı öğrenebildiği bir ortamın olmadığını, 20-25 yıl kadar 3 işte çalışmak zorunda kaldığını ve böylelikle o da bir şekilde ayakta kurdu. Ama tabii ki ihmal ettiği bu kısımlar olmadı mı? Oldu. Yani biz rehbersiz büyüdük. Öyle olunca da ben hem kendimin hem aile üyelerinin rehberi ben olmak ve erken olgunlaşmak, daha önceki yayınlarda konuştuğumuz gibi olgun olmak zorunda kaldım. Ama bu döngü yaramadı mı? Yaradı, faydası da var. Beni zorlayan kısmı da var. Hani o olgunluk, daha aklı başınalık, odaklanma, çalışma beni, hayatımı kolaylaştırdı. iş anlamında çok işime yaradı. İlişkilerde güvenilir bir insan, disiplinli bir insan olmama, insanların benim yanımda sakinliğimde rahatla hissetmesine neden oldu. Bana da eklemek için coşkulanma, spontanlık, daha rahat olma kaldı. Yani biraz böyle, yani bize de böyle değişmek ve dönüştürmek için ebeveynlerin bıraktığı şeyler gibi de düşünülebilir. Şimdi bunları konuşurken hep zihnim parantez açıyor. Bazıları çok zorlanmış olabilir. Hani onlar, dinleyenler de kendilerini anlaşılmamış hissetmesinler. Yani benim için süreç böyle rahat aktıydı, senin annene ve babanı anlaman, ama bazı ilişkilerde, anne çocuk ilişkilerinde ihmal ve istismar, o ayrıdır ve o çok
onu burada konuşulan bağlamın dışında tutuyoruz.
Bağlamın dışında tutuyoruz. Yani hani bu parantezi de bundan sonra programlarda bence biz açmayalım. Açmak zorunda da kalmayalım. Siz öyle anlayın. Hani bazen konuşuluyor, canlı yayında da oldu. Ama yalnızlar, yalnız ebeveynleri de ayrı bir değerlendirseniz, hep onlara parantez açsanız gibi. Yani parantezleri bitmez o zaman. Çünkü insan çeşitliliği, insan hayatının çeşitliliği. Biz daha ortalamada kalmaya çalışıyoruz. Yalnızlıksa zaten asıl mesele odur. O yalnızlıktır. Bizim konuştuğumuz konu dışındaki asıl mesele odur.
Öfke aslında anne baba çocuk ilişkisinde çok sağlıksız bir şey de değil. Çünkü çocuğun o aileden ayrışmasını sağlayan şey, kendi benliğini bulmasını, yetişkin olabilmesini sağlayan şey de biraz bu öfkenin getirdiği o kopuş enerjisi. Burada bazı şeyler yanlış, burada bazı şeyler bana göre değil, doğru değil. O zaman buradan ayrılabilmeliyim düşüncesinin enerjisini bu öfke zaman zaman verebiliyor. Ergenlikte duyulan öfke de aslında o çocuğun o bütünden kopmasını ve bir benlik geliştirebilmesine yardımcı oluyor. Bu anlamda öfke aslında istendik de bir şey. Ama ergenlikten itibaren çocuğa da öğretilmesi gereken bir beceri. Mesele öfkelenmemek değil de bu öfkeyi doğru yönetebilmek, bu öfkenin içinde boğulmamak. Yani yaşın 25 olduğunda, 35 olduğunda da hala 15 yaşındaki gibi öfkelenmeye devam etmemek.
Evet. Bir yandan da o öfkeyi diri tutan şey vicdan azabı oluyor. Çok kaotik bir şeyin içine öfkeleniyoruz, vicdan azabı duyuyoruz. Vicdan azabı duyuyoruz, daha sıkışıyoruz, daha da öfkeleniyoruz. Öfkelenmeyeyim istiyoruz. 70 yaşına geldi diyoruz. Artık bundan sonra dönüştüremem onu. Bu öfke nereden çıktı diyoruz. Ya kızgınım diyeceğiz ya, öfkeliyim diyeceğiz. Şunlar şunlar şunlar şunlar olmadı. Bunlar bunlardan yoksun kaldım. Bunu yapmadı, öfkeliyim. Büyük resmin içinde bu var. Öfkemiz var, haklı öfkemiz var. O da böyle böyle böyleymiş. Onun hayatla ilişki kurma biçimi de bu şekildeydi. Bu da gerçeğin bir parçası. Biraz bu öfkeye, biraz duygusal uzaklığa izin vermek de yatışmayı sağlayacak. Daha önce konuşmuştuk ya, öfkenin de anlaşılmaya ihtiyacı var diye. Onu oradan göndermeye çalıştıkça bize daha çok yapışıyor.
Bazen de çocuklar kafalarında bir an yaratıyorlar. İşte anneyi babayı karşısına almış, masaya koyuyor. Tak tak tak tak tak bunları söylüyor ve kafasındaki senaryoda, o fantazide onların o gerçekle aydınlandığını, onların zihninde de bir ışık yandığını ya da mahcubiyetle ve utançla bunu kabul edip çocuktan özür dilediğini kurguluyor kafasında. Ve bu umutla bu konuşmayı yaptığında ne baba beklendik tepkiyi veriyor ne de anne. Baba diyor ki, ya seni besledik, büyüttük, mühendis doktor oldun. Şimdi bizden şikayet mi ediyorsun diyor. Ya da anne diyor ki, o kadar fedakarlık ettim, şimdi bana bununla mı geliyorsun diyor. Ya da rahat anneler, aman diyor, olmuşsun, bildiğimiz kadarını yaptık diyor. Arkasını dönüp gidiveriyor. Çocuk kala kalıyor yani, o kafasında kurduğu dramatik kurgu, oradaki duygu yoğunluğu, anne babanın da o moda geçişi yani hiç öyle bir şey yok. Ya da anne diyor ki, ya ocakta çorba vardı, dur taşacak, ben ona gideyim sonra konuşalım diyor. Sonra neydi kızım diyor, neydi oğlum, aman diyor, ya bir şey yok yani. O beklenen an olmuyor yani. O çocuğun kafasında yani. Anne babanın
yani aslında öyle duyulduğumuz bir ilişkide zaten böyle bir konuşma yapılması gerek olmayacak evet, yani. Seni duyan bir yapı olsa orada. Yani bizim istediğimiz gibi duyan. Hani ebeveyn başka türlü duyuyordur, bakım veriyordur, bir sürü uğraşıyordur, çocuğunuza bakıyordur yani. Hani bir şeyler yapıyordur. Ama bizim istediğimiz gibi duyan biri olsa zaten bu konuşma yapmaya gerek kalmayacak.
Değil mi?
Evet.
Yani böyle anne babaların çocukları duygusal olgunlaşmayı biraz geç buluyorlar. Zor. Çünkü yalnız büyüyorlar. Duygusal anlamda kılavuzları yok. Bir de çocukların kafasını şey de karıştırıyor Zeynep. Bakım tamam. Yemeğimiz tamam, temizliğimiz tamam, ihtiyaçlarımız tamam, iyi okullarda okuduk, zaman zaman bizi kolejlerde okuttular diyen çocuklar var. Ama bir eksiklik hissediyorum ve bu beni öfkelendiriyor diyen çocuğun içinde hep de bir acaba da oluyor, bir vicdan azabı duymasına sebebiyet veren. Bunu söylesem anne babam der mi acaba? Bu ne nankörlüktür, bu ne kıymet bilmezliktir diye. Ve orada da o söylediğin gibi vicdan azabı ile öfke arasına gidip geliyor. Hani eskaza söyledi ve bu beklediği tepkiyi de aldı. O zaman suçluluk da hissediyor. O öfke de artık dile getirilemeyen, bastırılmak zorunda kalan bir öfke oluyor. Çünkü çocuk oturtamıyor taşları yerine. Öfkelenmeli miyim, öfkelenmemeli miyim? Çünkü bakım kısmı tamam ama adını koyamadığı o duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığı için öfkelenmeye devam ediyor. Ve orada konuşabileceği, aslında anne babasıyla konuşurken masaya koyabileceği bir şey de bulamıyor. Burada bir boşluk var. Bu bende bir öfke yaratıyor. Burada bir eksiklik var. Bu beni kızdırıyor. Bunun varlığına yemin edebilirim ama size kanıtlayamam. E kanıtlayamadığın şey de anne babayla konuşabileceğin bir şey olmuyor.
Olmuyor.
Ya da kırık dökük konuşuyorsun ama anne baba diyor ki yani kötü mü oldu şimdi? Bak bizim sayemizde adam oldu.
Kendi çerçevesinde haklı.
Evet. Yani. Çünkü görmüyor
evet,
ki.
Evet, görmüyor. O yaptığını biliyor. Böyle durumda aslında seanslarda da genellikle danışanların yapmayı tercih ettiği, bizim çok yönlendirmemiz olmadan, benim de kendi ebeveyn ilişkimde yaptığım ve faydalı olduğunu gördüğüm şey, geçmişte o çocuk ebeveyniyle ilişki kurdu ve o ihtiyaçları onun karşılandı bir kısmı, bir kısmı karşılanmadı. Geçmiş bitti. Ebeveyn dönüştü. Biz 30 yaşına, 40 yaşına geldik. Şimdi yetişkin ebeveyniyle yeni bir ilişki başlatabilir. Geçmişteki hesabı bugüne taşımadan, orayı anlamlandırıp, o iç çocukla konuşup, bunlar oldu, haklısın, bunlar karşılanmadı, bir dile gelip, bunlardan dolayı kırgınım, bunlardan dolayı kendi kendimize dile gelip, üzgünüm, bunlar olmadı ama görüyorumla o çocuğu yetiştirip, yetişkin 40 yaşında ebeveyniyle yeniden başka türlü bir, başka bir bağlamda ilişki kurabilir. Mesela şey yapıyorlar. Daha çok sohbet etmeye başladık diyor. Yani geçmişin izleri bugünün suyunu bulandırmadığında yetişkin de rahatlıyor. Daha iyi sohbet etmeye başladık. Alışverişe gidiyoruz diyor. Sohbet ediyoruz. Kahve içiyoruz. Bir şey yapıyoruz. Bir etkinlik temelli. Başka bir şey yapıyoruz. Ama orada o çocuğun karşılanmamış ihtiyaçlarını bugüne taşımadığımız için anlaşılayım, göreyim, fark etsin beklentisi de kalmadığında iki yetişkin ilişki kurmuş oluyor. Zaten ebeveynler de 60'a 70'e geldiklerinde o bize kılavuzluk edecek şeyden, yapıdan da uzaklaşmış oluyorlar. Çünkü biz büyüyoruz. Bizim onun hayatını kolaylaştırdığımız bir şeye de dönüyor ilişki. İki yetişkinin ilişkisine dönebilir.
Zeynep, sen bunu deneyimledin. Bizzat anlattığın şeyi aslında yaşadın.
Yaşadım, evet. Yaptın.
Onu anlatsana. Nasıldı?
Evet. Yani işte babamla olan ilişkide biraz beni motive eden çocuklardı. Yani çocuklar dede yaşantısı geçirsinler, dedeleriyle vakit geçirsinler. Çünkü tatlı bir dedeydi yani. Babamın duygusal uzaklığı vardı. İşte anlamayla başlayıp önce iç çocukla, Zeynep'le, tamam olan geçmişte bunlar oldu, bunlar oldu ama artık ben varım yani. Kendimize ebeveynlik yaptığımızda çocuğun, küçük Zeynep'in sakinleşmesi daha kolay oldu. Ve de şimdi babamla yetişkin ilişki. Bunun için kahve sohbetleri başlattım. Zaten gelip gidiyordu bize. Bir tarafıyla ben nereye taşındıysam o da benimle geldi yani. Aslında onun da bağ kurabildiği arkadaşları dışında hayatta kimse olmadığı için geldikçe sohbetler etmeye, o mutfakta mutfak sohbetleri ve oralarda sordum yani, onu sordum, çocukluğu nasıldı, nasıl büyüdü, babası nasıl biriydi, işte annesiyle ilişkileri nasıldı, kardeş ilişkileri nasıldı. Babam anlattıkça rahatladı ve ona da şimdiye kadar herhalde bunları soran kimse olduğunu sanmıyorum. Sonra o da sorular sormaya başladı. Yani zaten o diyaloglar birkaç kere olması, ikimiz de hissettik bence, aramızdaki sıcaklığı artırdı. Çünkü iki yetişkin sıcak bir ilişki kurmuş olduk. Yine ben oradan beklentim, görüleyim, duyulayım gibi bir beklentim yoktu. O öykü çünkü geçmişe ait bir beklentiydi. Şimdi o beni görmese, duymasa da bir yetişkin olarak işte sen varsın, çocuklarım var, arkadaşlarım var, başkaları var. Bu ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Muhtaç değilim yani bir babanın görülmesine. Bir çocuk olarak muhtaç değilim. Bu da aramızdaki gerçekten bağı, sıcaklığı artırdı. Daha çok güler olduk. Eskiden onun yaptığı şeyler beni tetikliyordu, batıyordu. Ama hani bunları ya rahatsız eden bir şey varsa, bir şey de yapmıyordu adamcağız da. İşte söylüyordum. Mesela suskunluğu, sessizliği bak ilgilenmiyor diye yorumlarken. Sormuyor, ilgilenmiyor. Zaten geçmişte de ilgilenmedi diye. Ama şimdiki yetişkin halim sessiz bir adam. Hadi gel baba kahve yaptım, gel içelim diyordum. Ben harekete geçiriyordum. Böylelikle iki yetişkin sıcak bir ilişki kurduk. İyi ki de kurduk zaten. Ömrünün son yılları olmuş oldu.
Değil mi? Şeye de çok iyi geldi çocuklarına. Şimdi kızlarımız
tabii.
Şahane bir dedeyle büyüdüklerini düşünüyorlar.
Tabii.
Ne zaman dedelerinin konusu olsa gözleri doluyor. Eğer tabii. Sen bu dönüşümü yaşayıp ilişkiyi yeni bir noktaya getirmeseydin muhtemelen çocuklar da bir dededen mahrum büyüyeceklerdi.
Başka dede de yok zaten.
Yok. Evet. Bizimkiler, benimki de yok.
Evet.
Bir de çocukları şey de çok öfkelendiriyor biliyor musun? O anne babanın torunuyla ilgilenirken gördüğü anne baba.
Madem biliyordun.
Madem biliyordun diyor sevgiyi göstermeyi. Madem böyle şefkatliydin, madem eğlenceliydin. Niye bana yapmadın? Çünkü anne çocuk, baba çocuk ilişkisi başka. Artık o da rahatladı. Hayatın yükü onun sırtından kalktı. Artık içindeki çocuğu göstermeye daha hazır. Daha çocuksu bir hal. Tedirginlikleri gitti, kaygıları gitti. Bazen bakıyorum, annemin babamın öyle çok büyük göründü dediği zamanlar ya çocuk gibiler yani. Hani o yaştayken ben de çocuksu korkularım var, tedirginliklerim var, endişelerim var.
30 yaşında mesela.
30 yaşında. Bazen fotoğraflara bakıyorum, aa babam şu yaşta diyorum burada. Kendimin o yaştaki halini hatırlıyorum. Çocuk gibi
tabii.
Aslında ama ben onu dağ gibi görüyordum yani. Ya da 59 yaşında öldü babam. Ve şimdi daha önümüzdeki haftalarda ben 50 yaşımı bitiriyorum yani. 59'a şunun şurasında ne kaldı? Ama saçmalıyorum çocuklarla, şaklabanlıklar yapıyorum, öfkeleniyorum, çocuk gibi tepkiler veriyorum. Aha işte 3-5 sene sonra babamın öldüğün yaşa geleceğim yani. Ama ben de büyümedim yani. Ama insan kendine tanıdığı bu krediyi biraz anne babaya tanımıyor. Çünkü beklentimiz var. Diyor ki sen benim sırtımı dayayacağım insansın yani.
Evet.
O olmayınca...
Haklı ama...
Burada haklılık haksızlık değil de bir dengeye bakmak lazım. Evet benim bu ihtiyacım
yani çocuk
var.
Çocuk haklı diye evet. Her durumda.
Onun yapabileceği var, karşılayabileceği var. Ama karşılayamayacağı, yapamayacağı bir şey de var yani. Hani ama ondan ne öğrenmiş? Şimdi ben annemi böyle olumsuz anlamda eleştirdim. Böyle manipülatif bir tavrı vardır dedim. Ama bir taraftan da bakıyorum benim bugünkü iş bitiriciliğim, kararlılığım, inatçılığım, takipçiliğim, detaycılığım, organizasyon becerim. Yani hep annemdendir. Ve annem de o yokluk yoksulluk içinde piko denirdi. Böyle dikiş makinesinde işler yapardı. Örgü ördü, kıyafetler sattı. Yani bugün annemin başını sokacak bir evi varsa annemin sayesindedir bu yani. Çünkü babam ver yiyeyim, ört yatayımdı yani. Kaval elden, yel Allah'tan. Üfle babam üfle yani. Herkes deli gibi işte taksicilik yapıyor emekliliğinde. Deli gibi para kazanıyor hafta sonları işte. Çok para kazanılıyordu o zaman. Babam 3'te geliyordu. 2 kilo et almış. Hadi gidelim diyor. Annem deli oluyordu. Ya çalışsana 3 saat daha çalış. Gene gidelim yani. Diyor, yeter diyordu ya. Yeter diyordu yani.
Mangalı yakacak.
Tabii canım mangalı yakacak. Yani kadıncağızın o hissettiği çaresizliği şimdi anlıyorum. Ya biz de seviniyorduk. Anneme çok kızıyorduk. Ama bakıyorum ya bir babanın yapması gereken şey bu değil. Bu bizim büyük abimiz gibiymiş yani.
Evet.
Gidiyorduk mangalda. Babam saz çalıyordu. Biz
kazandığını
oynuyorduk.
Yiyordunuz.
Oynuyorduk biz de. Anneme kızıyorduk. Ama bir taraftan da annemin o surat asmaları direnci olmasaydı muhtemelen annemin şimdi bir evi olmayacaktı yani. Babam mutlu mesut yaşayıp mutlu mesut veda edecekti hayata yani.
Evet.
Şimdi anneme kızacağım şeyler vardı. Ama annemden aldığım ve hani minnet duymam gereken şeyler de var. Senin de keza anlattığın gibi babandaki disiplin var sende.
Tabii,
kararlılık
tabii.
Var.
Tabii.
İş ciddiyeti var.
Var
baban
tabii.
Rahmetli gece farklı vesilelerle geç yattığı için mesela gece hayatı varmış babanın. Ama sabah bana anlatmıştı yani. 7'de işimin başındaydım
tabii,
ben
tabii,
diyor yani.
Tabii tabii. Uyanır. Uyumaz giderdi yani.
Değil mi yani? Şimdi sende de kardeşinde de o disiplini görüyorum
tabii,
ben.
Tabii tabii.
Dolayısıyla bir teraziye tartıya koymak lazım yani. Aldığım var, alamadığım var. Çocuğuma da verdiğim var, veremediğim de olacak. Yani o terazi bir
o gün gelecek. Evet.
Bizi de tartar yani.
Evet.
Hafta sonu küçük kızım beni izledi. Böyle şebeklikler falan yapıyorum. Ablasına diyor ki vallahi korkarım, ikimiz de bu dümbelek gibi bir kocam olacak. Ay Allah ya, ya ben evde 2-3 bin kitabı olan, bilgiye uzaklara bakan, şiirler okuyan, yazılar yazan, programlar yapan adam dümbelek oldu bağrında ya. Yani, yani evet. O terazi ufak ufak bizi
canlı tartıyor. Kaçırdım ben o anı da sonradan anlattılar. Evet. Ben kesin bulacağım diyor Gülce.
Evet. Evet. Çok da hoşuma gidiyor ama yani o benimle bu rahatlığı hissetmesi, hani bu demek değil ki saygı duyması gereken anda bana saygı.
Tabii canım.
Ama eğlenceli anlarda bunları söyleyebilecek kadar rahat. O terazi diyorum ki oğlum Serdar, o tartı çıktı artık, seni de tartmaya başladı. Hani bakalım ne olacak yani.
Neyse, öfke duymasınlar da böyle diye alsınlar. Öyle evet, oluyor bizimki evet, genelde. Evet,
evet, evet, evet. Ama o da belki de bu beğenmeme haliyle kendine yeni bir benlik inşa edecek. Biz de diyecek ki çık bakalım bir er meydanına, bir de senin boynu posunu görelim yani. Çünkü biz de yukarıdan bakıyorduk annemize babamıza, bu böyle olmaz. O yüzden bazen şimdi böyle anne babası şey çocuğu sahibi olmayan uzmanlara da şeyi düşünüyorum. Hani anne babalık hakkında konuşmak için çocuk sahibi olmak gerekir mi? Ya şart değil. Biz de çocuğumuz yokken bu işi yaptık, insanlara faydalı olmaya çalıştık ama çocuk sahibi olmadan bu işlerde çok büyük laflar da bence etmemek evet, gerekiyor. Yani. Yani bir hocam bir çık şu Ermeni'den evet. Da seni de bir görelim. Çünkü senin de haberdar olmadığın, tetikleneceğin hassas
bir
yerlerin.
Bir taneyle çık, bir iki taneyle çık.
Bir kızla çık, bir oğlanla çık. Yani.
Tabii.
Bunlar zor, zor yani. O yüzden hani adalet tamam bize lazım ama anne babayı değerlendirirken de onu da görmek lazım. Bu demek değil ki hatasıyla, sevabıyla, her şeyiyle kabul edelim. Yanlışın adını koyalım.
Ama koruyalım kendimizi.
Vedayı nasıl yapmak istiyoruz?
Evet,
yani?
O önemli.
Nasıl vedalaşalım? Zeynep'in hikayesi bence hepimiz için çok öğretici yani. Onu gördüm ben. Zeynep karar verdi. Bana dedi, ben babamla böyle ayrılmak istemiyorum dedi. Bana çok beklediğim gibi baba olmuş olmayabilir ama çocuklarımın dedeye ihtiyacım var dedi.
Var dedim, evet.
Ve biz o dönüşümü yaşadık. Daha çok bize davet etti. Biz daha çok onlara gittik.
Evet.
Onların yazdıklarına gittik. Çocuklar dedeyle beraber zaman geçti. Gözümün önünde birlikte zeytin ağaçları diktiler, ağaçları budadılar,
tabii.
Denize girdiler. Ne kadar büyük şans
tabii,
yani.
Tabii tabii çok güzel.
O hani madem biliyordun bize niye yapmadın, torununa yapıyorsun. E işte tamam, bu çok büyük nimet. Bırak torununa yapsın.
Yapsın
yani. Çocuğun dededen mahrum kalmasın. Sen de alabildiğini al, alamadığını da kendi çocuğuna sen ver. Vererek bunu telafi
evet.
Etmeye çalış.
Evet.
Bitirelim
kendini mi? Kendin onar, doldur. Boşlukları kendin kendine doldur. Evet.
Adil bitirelim. Mi değil ama... Hayat adil bir yer mi? Yani.
Evet.
Değil mi? Bugün anne babaya duyulan öfkeyi konuştuk. Biz de bu öfkeden azade insanlar değiliz. Zaman zaman yine tetikleniyor. Bunu yönetmeye çalışıyoruz arkadaşlar ama ez cümle söyleyeceğimiz şey bu öfkeyi nasıl yaşayacağımız. Bir ergen gibi mi yaşamaya devam edeceğiz? Tepkisel, keskin, köşeli, gücenik, küskün, böyle omuzlarını silken bir çocuk olarak mı yaşayacağız? Yoksa daha aklı başında bir yetişkinin öfkeyi yönetiş biçimiyle mi bunu yöneteceğiz? Haklılığımızın peşinde koşarak o kavgayı sürekli sıcak mı tutacağız? Yoksa çocuklarımızın bir nineden bir dededen mahrum kalmaması için mi gayret edeceğiz? Bu sizin kararınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Şimdi herkesin eli telefona gidebilir, ebeveyni hayatta olanları öyle de başlanabilir. Ama herkesin hikayesi de kendine özgü gerçekten. Siz anne babanızla onarılmayacak bir ilişki geçmişiniz olabilir. Orası ayrı, orada belki daha bireysel yardım ve desteğe ihtiyaç vardır. Ama duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı ama ihmal ve istismarinde olmadığı ilişkilerde bizim bu açmaya çalıştığımız yollar umarım size faydalı olur. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.